Değerleriyle Türkiye. Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Değerleriyle Türkiye programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve speakeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberiz. Sizler de programımıza ulaşabilirsiniz. +90 312 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz degerliturkiye@trt.net.tr. Bir toplumun en önemli ortak değerlerinden biri de kullandığı dildir. Kültürlerin nesilden nesile aktarılabilmesi, bireyler arasındaki iletişimin sağlanabilmesi hep kullanılan ortak dille olur. Değerleriyle Türkiye programında biz de bugün en önemli değerlerimizden biri olan dilimiz Türkçe'yi konuşacağız. Program konuğumuz halk bilimci, Türk Dil Kurumu Türk Dili Dergisi Yazı Kurulu üyesi Profesör Doktor Nevzat Gözaydın. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim efendim.
Dil, milli hafızanın, hatıraların, duygu ve düşüncelerin, değerlerin ortak hazinesi. Dil, kültürün temel unsuru ve taşıyıcısı, evet. Aynı zamanda çok temel bir olgu. Bugün dilimiz Türkçe'yi konuşacağız. Tarihsel geçmişine bakacak olursak, Türkçenin kökenleri nereye kadar uzanıyor hocam?
Şimdi şöyle başlayalım Burcu Hanım. Türkçe, Orta Asya kökenli bir dil. Yani ilk eserlerini orada görüyoruz. Nedir bu ilk eserler? Anıtlar, yazılı anıtlar var. Kitabeler şeklinde, taşlar üzerinde kazılmış Türk harfleriyle runik alfabe diyoruz. Yazıtlar var. Bu yazıtlar 8. yüzyılda, 7. yüzyılda yazılmış olan Göktürk Hakanlığı'na ait eserler. Orada bakıyoruz, kitabedeki dil son derece gelişmiş bir dil, sıfatlarıyla, fiilleriyle, anlatımıyla o kadar güzel ve akıcı bir dil kullanılmış ki orada. İnsan diyor ki acaba bunun evveliyatı, çünkü bir dilin o şekli alabilmesi için, yani akıcı, güzel, anlaşılır ve tasvir edici, betimleyici bir dil haline gelebilmesi için en azından 500 veya 1000 yıllık bir geçmişinin olması lazım. Ama ne yazık ki o karanlık dönemde bizim elimizde pek fazla belge yok. Yani kalmamış. Bazı 3. 4. yüzyılda yine taşlara kazınmış harfler var, ibareler var, komutan adları var vesaire. Bunun için de biz Türk Dil Kurumu'nda bir kol kurduk. O onları araştırıyor. Ama tabii dediğim gibi bir yazılı kaynak yok elimizde. Bu sadece kitabeler var 8. yüzyıldan, Göktürk, Orhun yazıtları dediğimiz yazıtlar. Hı hı. Dolayısıyla Moğolistan bizim ilk eserlerin bulunduğu bölge olarak tarihte yer alıyor. Şimdi 8. yüzyılda bu kadar işlenmiş güzel bir dile sahip olan Türkçe, o dönemde bugün çok geçerli olan İngilizce, Fransızca, Almanca ne alemdeydi acaba diye baktığınız zaman hiçbir şey bulamıyorsunuz. Eser yok ortalıkta, sözlük yok ortalıkta. Hı-hı. Dolayısıyla insanların o dönemde çok bilinçli bir şekilde dili işlediğini, güzelliğini ortaya koyduğunu anlıyoruz biz. Aradan 200 yıl daha geçmiş mesela. Kaşgarlı Mahmut diye bir zat çıkıyor. Kaşgar şehrinde, o da Orta Asya'da. Arapça devamlı kullanıldığı için diyor ki ya Türkçe de çok zengin bir dildir. Hı hı. En az Arapça kadar zengindir. Öyleyse ben bunun bir sözlüğünü yapayım diyor. Ve oturuyor Divan-ı Lügat-ı Türk dediğimiz mükemmel bir sözlük koyuyor ortaya 1072 yılında. Yani Alparslan Anadolu'ya gelirken, Selçuklularla birlikte gelirken, bir taraftan da Orta Asya'da Kaşgarlı Mahmut böyle mükemmel bir Türkçe sözlük yapıyor. Ve orada gerçekten her Arapça kelimenin karşılığında mükemmel bir Türkçe ile bize anlatıyor. Hatta onun içerisinde maniler var, atasözleri var, deyimler var. Yani bunlar neyi gösteriyor? Dilin işlerliğini, canlılığını, güzelliğini ortaya koyuyor. Çünkü atasözü, deyim, bunlar yüzlerce yıllık bir birikimin sonunda olan kültür ögeleridir. Bunları herkes öyle kolayca uyduramaz, şey yapamaz. Kalmaz yani, ortaya çıkar mutlaka. Dolayısıyla etimolojisine baktığımız zaman Türkçenin, yani kökenine baktığımız zaman gerçekten saf ve temiz bir Türkçe olduğunu görürüz o dönemde. Ha, daha sonra bizim şöyle kötü bir huyumuz var. O zaman Müslüman olmuşlar tabii 10. yüzyılda toplu halde Müslümanlığı seçmişler Türkler. Ondan evvel neydi? Çok tanrılı dinlere inanıyorlardı.
Evet.
Yani işte gök tanrı, yeraltı tanrısı vesaire diye. Daha evveli de animistik dönem dediğimiz tam hayvanlara, ağaçlara vesaireye inanılan bir dönem. Onlar hakkında yazılı bir belgemiz yok elimizde. Yani herhangi bir şekilde bir kaynak elimizde bulunmuyor. Fakat insanların yaratmış olduğu bu sözlü halk ürünleri, halk edebiyatı türlerine baktığımız zaman onlar yüzyıllar boyunca devam ediyor. Destanlar, efsaneler, masallar, bilmeceler, atasözleri, deyimler. Bunlar üstü üstüne katlana katlana geliyor mesela. Divan Lügat-ı Türk'te mesela böri komşusun yemez diyor. Böri kurt demek, komşusunu yemez anlamında. Bugün de kullanıyor yani, komşu kültürü içerisinde bizde ayrıca bir kültür var, komşu kültürü. Dış dünyada bunun pek örneğini bulamazsınız. Yani ne Almanya'da bulabilirsiniz bizdeki komşuluk geleneklerini, ne başka bir ülkede bulabilirsiniz. Bizde komşu ayrıca bir hukuka sahiptir. Komşu hukuku. Komşu komşunun külüne muhtaçtır denir mesela. O kadar eski bir şey, tabir. Şimdi bunlara baktığımızda gerçekten Türkçenin Orta Asya'da başladığını fakat İran üzerinden geldiğini görüyoruz Anadolu'ya. İran üzerinden gelirken de birçok Farsça kelimeyi almış, katmışlar Türkçenin içerisine. Mesela Müslüman olurken Farsça kelimeleri kullanmışlar. Peygamber Farsça bir kelimedir. Oruç Farsça bir kelimedir. Namaz Farsça bir kelimedir. Dolayısıyla İran kültüründen de biz almışız. Birçok Farsça kelime bugün de hala dilimizde var. Arkasından Müslümanlık dini olan Kur'an-ı Kerim dolayısıyla Arapça'ya aşina olmuşuz. Ve Arapça başlamış dilimize girmeye. Ve bugün de hala sözlüklerimize baktığınızda birçok Arapça kelime vardır. Ama bu demek değildir ki biz sadece alıcı bir diliz. Biz onlara da vermişiz. İran'daki Farsça'ya da vermişiz, Arapça'ya da vermişiz. Hatta Osmanlı döneminde bütün şeydeki Balkanlardaki devletlere bol bol kelime ihraç etmişiz. Sırbistan'da, Romanya'da, efendim o Yugoslavya dediğimiz bütün topluluklarda, Yunanistan'da vesaire o kadar çok kelime vermişiz. Onların dili, hatta bir Roman profesör derdi ki eğer Türkçe kelimeleri Romence'den atarsak Romence diye bir şey kalmaz. Çünkü yaklaşık 8000'in üzerinde Romence'de Türkçe kelime var, Türkçe kökenli kelime var diye söylemişti. O bu kadar etkili. Yani biz bir taraftan almışız, bir taraftan da vermişiz.
Paylaşım yani,
evet,
karşılıklı.
Yani son derece doğal tabii. Hayatın akışı içerisinde karşılıklı ilişkilerde mutlaka oluyor. Bugün de aynı durum söz konusu ki ona daha sonra değineceğiz günümüzdeki duruma. Dolayısıyla bir şeyimiz var, yazılı kültürümüz dediğimiz yazılı eser. Biz onlara daha çok bel bağlıyoruz. Araştırmalarımızı o yazılı eserler üzerinden yapıyoruz. Çünkü söz unutuluyor. Yani bugün yazmazsanız kendi anılarınızı bir deftere, 10 sene sonra, 20 sene sonra ay böyle bir şey oldu muydu acaba diye. Ama yazarsanız defterinize veya mektuplarınızda o konu geçiyorsa yazılı halde kalır o ve yıllar sonra bugün de biliyorsunuz birçok yazarımızın, şairimizin anıları, yazılmış mektupları yayınlanıyor. Ve biz o zaman onların 30'larda, 40'larda neler okuduklarını, neler söylediklerini, birbirlerini nasıl eleştirdiklerini rahatlıkla okuyoruz. Yani yazı son derece önemli, yazılı. Bizim tabii Türk dilinin verileri, bütün söz varlığı bu yazılı eserlerde. Ha biz ne yapıyoruz bunları? Araştırıyoruz. Bir taraftan da araştırmaya devam ediyoruz. Tarıyoruz bunları. Yani eski 13. yüzyılda Yunus Emre mesela divanını tarıyoruz. O en kıymetli eserlerden birisi. Yunus'u okuyan insan hiçbir bugün de rahatlıkla anlıyor yani. Evet. Hiçbir şekilde şiirlerinde onun yabancı kelime ben burayı anlamıyorum demiyor. Ama daha sonra 15. 16. yüzyılda Arapçanın ve Farsçanın etkisi o kadar artmış ki artık anlamıyoruz. Bir Baki'yi veya Fuzuli'yi anlamak çok zor. Hatta lisedeki çocuklar hep şikayet ederlerdi bizim öğretmenliğimiz zamanında. Ya hocam bunlar çok ağır, biz bunları bilmiyoruz, kullanamıyoruz da. Kullanmana da imkan yok zaten yani, artık mümkün değil. Dolayısıyla bir kopukluk olmuş. Yani Türkçenin gelişimine biraz set vurmuşuz. Türkçe halk arasında atasözleriyle, manileriyle, türküleriyle yaşar olmuş. Yani devam etmiş, o şekilde gelişmesini sürdürmüş diyebiliriz yani.
Evet, yazı dili olarak Türkçeden bahsettik. Biraz da dilerseniz konuşma dili olarak Türkçeden bahsedelim. Ağız var, lehçe ve şive kavramları, evet, birbirine karışabiliyor biraz.
Şimdi şöyle Burcu Hanım, gerçekten yazı dili tabii bir standart Türkçe dediğimiz kalıplaşmış imla kılavuzlarında, yazım kılavuzlarında belirlenmiş olan kurallara göre yazılan bir dildir. Resmi yazışmalarda olsun, mektuplarda vesairede biz onu kullanırız. Fakat insanlarımız bölgeden bölgeye farklılıklar gösteren ağızlarda konuşurlar. Mesela bir Trabzon ağzıyla bir Diyarbakır ağzı birbirine benzemez. Orada farklı kelimeler, aynı kelime farklı vurgularla söylenir. Veya efendime söyleyeyim, Ege bölgesindeki farklı söylenişi, ne bileyim Akdeniz'de farklı söylenişte bulursunuz. Bu bizim dil zenginliğimiz bir, çünkü yerel kelimeler Türkçenin de zenginliğini gösteriyor. Mesela bıldır kelimesi şimdi aklıma geldi. Geçen yıl anlamında halk arasında çok kullanılır. Ama yazı dilinde bıldırı rastlamazsınız onu. Bulamazsınız. Bunun dışında tabii şiveler ve lehçeler var. Yani Türkçe ana dil olarak, ana dil şemsiyesi altında çeşitli lehçelere ayrılmıştır. Mesela en kuzeyde, Sibirya'nın en dip köşelerinde rastladığımız lehçeler var. O Şorlar gibi, Uygurlar gibi, daha ve Çuvaşlar gibi, mesela Rusya içerisinde Çuvaşlar var. Veya efendim Yakutlar var yine Sibirya'da. Bunlar ayrı birer lehçedir. Ama şöyle söyleyeyim, bu lehçelerde yine kelimelerin yapısını çözdüğünüz zaman anlarsınız onun ne demek olduğunu. Türkmence, Azerice veya Özbekçe bize daha yakın olan, evet, Batı grubu şeyi. En uzağı şeydir, Çuvaşçadır veya Yakutçadır. Mesela Çuvaşça bir örnek vereyim size. Şımızda kelimesi, şımızda size hiçbir şey ifade etmiyor değil mi? Şimdi?
Evet.
Ama desem ki Ş yerine Y'yi koyun, Y harfini koyun. Şımızdanın Z'sinde de R harfini koyun. Ne çıkıyor ortaya şımızda yerine?
Yumurta.
Yumurta çıkıyor. Yumurta çıkıyor. Evet. Bu şekilde anlaşmak mümkün. Yani oraya gidip de 3 ay kaldığınızda, 5 ay kaldığınızda oradaki konuşmalardan neyin ne olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz ki Azerbaycan Türkçesi dediğimiz Azerice, Batı grubunda Türkmence ile birlikte bize çok daha yakın.
O da yine lehçe mi oluyor?
Tabii yani ayrı bir şey, ama bunlar tabii dediğim gibi yani çok ayrı dil değildir bunlar. Çünkü bir dil İngilizce gibi, İngilizce bir dildir, Fransızca bir dildir, lehçe değildir yani. Evet, ama ne bileyim İngilizcenin lehçesi İskoç lehçesi vardır belki, İrlanda lehçesi vardır. Onlar ayrı. Bizde o kadar bariz şey ayrım yoktur yani. Diyorum işte en örneğini verdim Çuvaşça'da. Ki en uzak dildir ve bunlar Çuvaş halkı bu şeyde Ufa civarında Rusya'da bugün Çuvaş İmparatorluğu devleti olarak, otonom devlet, bağımsız devlet olarak Çuvaş devleti var, Çuvaş Cumhuriyeti var. Şimdi dolayısıyla bu ağızlar Anadolu'da çok yaygın tabii. Çok farklı yerel kelimeleri de ifade ediyor. Ve bunlar da bizim Türk Dil Kurumu'nun Anadolu ağızlarından derlemeler dediğimiz kitapta topladık biz bunları. 12 cilt halinde elimizde.
Çok zengin aslında.
Çok zengin tabii. Bunlar yazılı dile girmeyen kelimeler. Hı-hı. Çok azı girmiştir. Mesela bir örnek vereyim. Yaşar Kemal'in eserlerinde Çukurova'daki yerel kelimelerin bazılarını bulursun orada. O kendisi Çukurova'da yetiştiği için, Orhan Kemal aynı şekilde Çukurovalı olduğu için orada yerel kelimelere yer vermişlerdir ve yazı diline kazandırmışlardır. Ha diyeceksiniz ki bunun kaçta kaçı, yüzde kaçı acaba gerçekten bütün Türkiye'de yazı diline mal olmuştur? Onu araştırmak lazım. Pek tahmin etmiyorum. Ama bunu yapmak lazım. Yani yerel dillerde kullanılan ve anlam zenginliği katan, Türkçe'ye anlam zenginliği katan kelimeleri yazı diline romancılarımız, şairlerimiz kazandırması lazım. Biz kazandıramayız onu. Yani biz yazarız, evet şu kelime var ama gerisi gelmez, onu tutturamayız yani. Ama onlar yazarsa tutulur, şey yapılabilir, yaygınlaşabilir.
Evet, yazı dili olarak İstanbul ağzı kullanılmış.
Evet, standart Türkçe bizde İstanbul ağzıdır. İstanbul'daki sözlerin vurgulanışı diyeyim veya söyleniş biçimleri bize esas yazı dilini vermiştir. Ha, diyeceksiniz ki tamamen İstanbul ağzı mı? Onda da şüphe var biraz. Değişiklikler olmuştur. Çünkü orada da bazı etkilerle yazı diline girmeyen biçimler var İstanbul ağzında. Vaktiyle bizim Türk Dil Kurumu'nda araştırma yapan bir arkadaşımız vardı. O İstanbullu, yani doğuma büyüme İstanbullu olup yaşı 70'ten fazla olan ve özellikle ağızdaki herhangi bir sakatlığı olmayan, dişleri tamam olan, aklı başında olan yaşlılardan İstanbul ağzını derledi. Yani orada baktığınız zaman biraz farklı söylenişleri olduğunu görüyorsunuz. Yani eski İstanbul ağzı tam manasıyla yazı diline intibak etmiş değil. O biraz törpülenmiş. Bunun sebepleri tabii biraz sosyolojik olabilir, biraz ekonomik olabilir, değişik sebepler bulunabilir. Dolayısıyla diğer illerde mesela, eğitimde mesela dil birliği var. İşte bu standart Türkçe ile yapılıyor. Yerel yapamazsınız. Hani bazen fıkra olarak anlatıyorlar ya işte celdin mi cittin mi diye yazan Karadenizli efendime söyleyeyim öğretmene. Arkadan Diyarbakırlı birisi o öyle denmez şöyle denir diye kendi ağzındaki örneğiyle örnek veriyor. Ama bunlar dediğim gibi kitaba veya yazıya dökerken geldin mi gittin mi diye yazmak mecburiyetindeyiz. Bu şekilde ağız farklılıkları var elimizde çok şükür. Ama tabii bu televizyonun etkisiyle, radyonun etkisiyle, basının etkisiyle bu ağız özellikleri yavaş yavaş kayboluyor. Ve artık tamamen standart Türkçe'ye yakın göçler mesela. Eskiden Anadolu'da %70'i şehirlerde yaşamıyordu, kırsal kesimde yaşıyordu. Şimdi tam tersi oldu. %30'u kırsal kesimde yaşıyor, %70'i kentlerde yaşıyor. Kent kültürü, kentleşme dediğimiz olay var bir de. Tabii bu da ayrı bir şey, konuşma konusu. Kentleşme oldu ama bizde kentlileşme olmadı.
Kültürü belki
henüz evet, yani yüzeysel, hani sütün kaynatırsınız 15 dakika üzerinde güzel bir kaymak olur. Hı hı. O kaymak gibi yani onu, biz kentlileşemedik. Hala kentlileşme kurallarına uymuyoruz mesela birçok yerde. Hala yüksek apartmanlar, rezidanslarda oturuyoruz ama kapının önüne geldi miydik ayakkabımızı kapının önüne çıkarıp koyuyoruz. İçeri girmiyoruz şeyle, ayakkabıyla. Bu bir örnek yani, kentleşme veya kentlileşme. Veya birçok deyimi unuttuk şeyde, kente intikal edince harman zamanı kullandığımız aletlerin adını bizim çocuklarımız bilmiyor. Çünkü harman yapılmıyor artık kırsal kesimde, iş şeyi var, boşluğu var ve insanlar şey yapmıyor. Yani bir daha köye dönüp de aynı hayatı yaşamak istemiyor.
Peki bu kelimeler yok mu olacak?
Yok oluyor. Kelimeler yok oluyor, deyimler yok oluyor. Birçok yani kelime, isimler, ne bileyim etnografik araç gereç, mutfak aleti vesaire. Efendim işte süt sahamında kullanılan araçlar, peynir yapımı, şu yağ yap vesaire gibi bir takım özel yemekler, yöresel yemeklerin yapımında kullanılan alet, edevat adlarıyla unutuluyor. Ve şimdi her şey artık buzdolabında neredeyse donmuş halde önümüze getiriliyor.
Evet. Hocam kısa bir ara verelim.
Hay hay.
Bir güzel türkümüz var. Fatma Topçu seslendiriyor. Denizli türküsü dinleyeceğiz değerli dinleyiciler. Al yazmamı düreyim diyor sanatçı.
Oh, yeah.
değerleriyle Türkiye'ye devam ediyor. Türkçeyi konuşuyoruz bugün. Halk Bilimci, Türk Dil Kurumu, Türk Dili Dergisi Yazı Kurulu üyesi Profesör Doktor Nevzat Gözaydın konuğumuz. Sayın hocam, Türkçeyi yeni öğrenen birini düşünecek olursak, Türkçe zor bir dil midir? Türkçenin temel özellikleri nelerdir?
Şimdi Türkçe zor bir dil değil aslında. Yani Türkçe diyebilirim ki dünya dilleri içerisinde Latince ile birlikte en mantıklı gramer yapı, dil bilgisi yapısına sahiptir. Bizde İngilizce veya Fransızca'daki, Almanca'daki gibi kelimeler yer değiştirmez. Belli şeylerde sıralamaları. Mesela bir örnek vereyim. Eve geliyor musunuz? Geliyor musunuz? Şimdi buradaki mu'yu başa alamazsınız. Geliyor'u başa alamazsınız. Şöyle alırsınız. Musunuz geliyor diyemezsiniz. Hı hı. Veya geliyorsunuz gibi şeyleri, heceleri bölüp de başka tarafa kelimeleri alamazsınız. Kırılgan dil değil bizimki. Bükümlü dil değil. Biz buna dil bilimde bükümlü dil diyoruz. Bizim hepsi kalıplaşmıştır. Yerleri aynıdır. Kökün üzerine belli ekler gelir. Artı falanca, artı şu gelir. Ve hatta şaka yollu söylerler. Mesela en uzun kelimemiz diye şey yapar. Avustralyalılaştıramadıklarımızdan mısınız diye. Ama bunun kalıpları aynı şekilde gider. Ben Almanya'da doktorayı yaparken Türk dili derslerine gelen yabancı Alman öğrencilere o çok zor, biz alışamadık falan derlerdi. Ben de Latince'ye örnek verdim. Onlar hep Latince öğrendikleri için lisede. Latince'de de öyle. Bir kalıplaşma var ve o kalıplar yerli yerinde gelmek zorunda. Hiç değişmez. Türkçe de öyle. Ve ben bunu örnek olarak verdikten sonra o kadar kolaylarına gitti ki. Aa dediler, bu matematik gibi. Yani belli formüllere bağlanmış vaziyette işte önce şu gelir, arkasına buna yardımcı fiili gelir. Ondan sonra efendim işte yapabilmek fiili gelir, şu gelir, bu gelir. Ekleri o şekilde... Gözlük, göz mesela, arkasından lük eki geliyor. Ondan sonra çü geliyor, gözlükçü yapıyoruz. Ondan sonra tekrar lük geliyor. Gözlükçülük diye bir şey yapıyoruz. Veya gözlükçülüklerle gibi uzatmak mümkün. Bu şeyi bilirseniz, yani bu
kalıbı bilince,
kalıpların yerlerini bilirseniz Türkçe son derece kolay. Ve bir de güzel konuşan, sizin gibi mesela sunucu arkadaşlarımız Türkçeyi çok güzel konuştukları için dinleyen gerçekten Türkçenin akıcı bir dil olduğunu, yani yabancı birisi dinlediği zaman ben çok rastladım. Almanya'da mesela bir arkadaşımla konuşurken, özellikle bayan arkadaşların o güzel melodik sesiyle Türkçeyi konuştukları zaman kulak kabar, ay bu hangi dil, ne kadar şey geliyor, müzikal geliyor diyorlardı.
Dillerin Fransızca gibi müzikalitesi
evet,
var.
Evet, müzikalitesi var. Ona, ünlülerin zenginliği, bizde ünlüler çok zengin. Tabii 8 tane ünlü var yapımız içerisinde, Türkçenin yapısı içerisinde. Onlar ses zenginliği katıyor. Ve ses gerçekten vurgularıyla, şeyleriyle, alçalıp yükselmesiyle anlam veriyoruz mesela. Hadi git eve dediğimiz zaman başka. Hadi eve git dediğimiz başka. Yani vurguya göre cümlenin şeyi değişiyor, vurgusu değişiyor. Bu farklı bir şey, entonasyon dediğimiz vurgulama dolayısıyla da güzelliğini anlıyorlar. Dolayısıyla bizim güzel Türkçeyi dinlememiz lazım. Güzel Türkçeyi okumamız lazım. Yani romanlarda, gazete köşelerinde, mutlaka şiirlerde özellikle Türkçenin çok güzel olduğunu görüyor. Mesela halk arasında çok yaygın maniler vardır. Çok güzel söylenmiştir onlar, kafiyeli, uyaklı. Mesela ne diyor? Bu evi yapan usta inşallah olur hasta. Pencere bırakmamış. Nereden bakayım dosta diyor. Bir düşünün, bir kadının feryadı bu. Bu Safranbolu manisi. Safranbolu dediğimiz zaman da evin durumunu gözden, zindan gibi ev olmaz. Ama Safranbolu evlerinde kafesli pencereler var. Pencereden dışarı bakması lazım kadının. Kapının üzerindeki pencerede mutlaka bir bombe vardır kafanın gireceği şekilde. Onu kapıda aşağıda birisi çalınca kapıyı, pencereyi, kafesi kaldırıp bakması lazım aşağıya. Fakat yapan usta orada da düz yapmış, bombe yapmamış kafası girecek kadar. Her açışta kafasını küt diye vurmuş. La inenç, beddua ediyor. Bu evi yapan usta inşallah olur hasta diyor. Pencere bırakmamış nereden? Yani kapıdan birisi var ama görmem lazım onu kim geldi diye. Kapı çalınıyor. Şimdi bu mani bile halkın ne kadar güzel ifade ettiğini yani dört dize içerisinde akıcı bir Türkçeyle bunu şikayetini ortaya koyuyor. Bunun gibi bizim çok güzel türkülerimiz var. Biraz evvel ne güzel bir türkü dinledik al yazmalım diye söylüyor. Renkleriyle yani özellikle dilde renkliliği dediğimiz şeyi sağlayan şeylerimiz var. Yazarlarımız var, şairlerimiz var. Dolayısıyla bütün bunları dilin zenginliği olarak kabul ediyoruz. Dilin renkliliği olarak kabul ediyoruz. Ve yapılan bütün araştırmalar da son yıllarda özellikle yazarlarımızın üzerinde yapılan araştırmalar her geçen gün daha fazla kelime olduğunu, dilin içerisinde efendim zenginleştiğini, yani diğer yabancı kelimelerden, Arapçadan, Farsçadan kurtulduğumuzu veya işte İngilizce son yıllarda Birinci Dünya Savaşı'nda mesela Almanlarla silah arkadaşlığı yapmışız. Birçok Almanca kelimeyi kazanmışız. Mesela İzmir, Manisa tren yolunu yapan Almanlar olmuş. Ve orada Alman işletmeci kapılar kapandıktan sonra düdük çalıyor ve Fertig diye bağırıyor. Fertig, tamam demek. Bizim halkımız onun adını Fertigçi koymuş. Fertigçi diyor, Fertigçi aşağı, Fertigçi yukarı. Ve bugün unutulmuştur ama o dönemde çok yaygın. Ondan sonra savaş bitmiş, ayrılmışız. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da bu sefer İngilizce teknolojik gelişmelerle dilimize girmeye başlamış. Bugün de İngilizcenin etkisi altında bazı, evet. Özellikle gençler bu bilgisayarda veya televizyondaki şeylerde. Kendine iyi bak diyor mesela. İngilizceden çevirme bu. Nasıl şimdi siz kalkıyorsunuz, sizin yaşınız benden en az 30 yaş küçük, 40 yaş küçüksünüz. Hocam kendinize iyi bakın diyorsun. Ben 80'ine geldim. İyi bakmışım ki kendime gelmişim. Ben sana söylemem lazım. Burcu kendine iyi bak demem lazım. Ama bizde böyle bir kullanış yoktu. Hadi esen kal derdik, güle güle derdik değil mi? Evet. Çeşitli uyurlama biçimlerimiz var. Eyvallah derdik, hadi Allah'a ısmarladık derdik. Bunlar unutuldu ve şimdi İngilizceden çevirdiğimiz bu kendine iyi bak girdi. Bunun gibi İngilizce terimler veya kelimeler girmeye başladı. Ama yani bunu çalışan arkadaşlarımız var. Kompüter yerine mesela bilgisayarı buldu arkadaşımız.
Çok güzel de yerleşti.
Evet yerleşti. Aslında. Değil mi bilgisayar? Evet. Gayet herkes anlıyor bunu. Kompüter demiyor artık. Hı hı. Efendim fare diyor mesela mouse yerine bilgisayarda kullandı mı? Şimdi onun için Türkçenin geliştirilmesi için de bizim insanlarımızın biraz emek vermesi lazım. Bunu da kim mesela Almanya'daki arkadaşlarımız için söyleyelim. Almanya'da bugün 5. kuşak veya daha sonraki kuşaklar için Almanca, Türkçe eserler yazılmış ve bunların Almanca'ya çevrilmiş olanları var çok sayıda. Bunlar merak ediyorlarsa internete girsinler. Orada Türkische Sprache veya Türkische Sprachforschung dediğimiz kelimelerle aramaya başlasınlar. Birçok Alman'ın Türkçe'yi nasıl övdüğünü, Türkçe eserleri ne kadar göklere çıkardığını ve onun zenginliğini vurguladığını da görürüz. Yani o bakımdan. Sonra da tabii Türkçenin gelişmesi, pardon, asıl kendi varlığını hissettirmesi Cumhuriyet'ten sonra. Yani Cumhuriyet 1923'te kurulduktan sonra Türkçenin gerçekten kendine gelişini hissediyoruz. Atatürk sayesinde Türk Dil Kurumu kurulmuş, Tarih Kurumu ile birlikte. Ve orada Türkçenin öncelikle sözlüklerinin yapılması, ağızlarının araştırılması, bilimsel terimlerin yapılması gibi bir takım kollar kurulmuş. Hı hı. Ve böylece Türkçenin ne olduğu, ne kadar söz varlığına sahip olduğu ortaya çıksın denmiş. Ve böylece Türkçe yeniden bir atılım kazanmış ve ona göre kitaplar yazılmaya başlanmış. Sözlükler hazırlanmaya başlanmış, yazım kılavuzları oluşturulmuş ve bu şekilde Türkçe Cumhuriyet döneminde asıl 1923'ten sonra yazarlarıyla özellikle Reşat Nuri, Yakup Kadri, Halide Edip Adıvar, efendim daha sonraki yazarlarımız bugüne kadar geldiğimizde işte Yaşar Kemaller, Kemal Tahirler, Orhan Kemaller veya yeni yeni yazarlarımız, İnci Arallarımız efendime söyleyeyim veya diğer bayan yazdığı çeşitli Tomris Uyar vesaire gibi genç yazar, genç demeyelim artık onlar da 70'ini buldu. Yazarlarımız var. Onların eserlerini okumaları lazım. veya en azından yani Türkçe okusa bile kendini tatmin etmiyorsa Almancasını okusun. Yani Almanca bugün 3. 4. kuşaklar rahatlıkla Almanca biliyorlar, konuşuyorlar. Hiç zorlarına gitmez. Gitsinler orada biblioteke, Stadt biblioteklere, şehir kütüphanelerine. Orada Türkçe yayınlar var veya Almanca olarak yazılmış olan. Çünkü Almanya'da şimdi bir göçmen edebiyatı dediğimiz edebiyat çıktı. Almanca yazan Türk yazarlar var. Biz bunlar Türk edebiyatı içerisine değerlendiremiyoruz. Almanlar da Alman edebiyatı içine değerlendiremiyor. Göçmen yazarlar diyoruz. Yani iki arada bir derede kalmış yazarlar. Onların eserleri var. Feridun Zaimoğlu mesela aklıma geldi. Aras Ören şair mesela. Onların eserleri var. Böylece karşılıklı ilişkilerde dilin son derece önemli olduğunu da vurgulamak isterim son olarak. Ve böylece insanlarımız dilin ne kadar bir Türk değeri olduğunu, Türkçenin ne kadar büyük bir değer olduğunu da daha iyi anlamış olurlar diyebilirim.
Evet, aslında konuşacağımız daha pek çok şey var. İnşallah bir başka programda diyelim.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ben de teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Bütün Almanya'daki dostlara selam olsun.
Değerli dinleyicilerimiz, program konuğumuz halk bilimci, Türk Dil Kurumu Türk Dili Dergisi Yazı Kurulu üyesi Profesör Doktor Nevzat Gözaydın'dı. Evet, bugünlük bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Değerleriyle Türkiye.